Oğlum şu malları bir satamadım ben.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.
Atilla Bey, merhaba. Ne oldu?
Ya biraz biber gazı fazla geldi. Neyse, Allah razı olsun. Polis kardeşler bol tazikli soğuk su sıktılar. Biraz yüzüm falan açıldı ama.
Önce gaz, sonra su.
Evet.
Ne güzel.
Önce sünnet, sonra deniz muhabbeti.
Sıkıntı gündem devam ediyor. Biteceği de benzemiyor değil mi?
Aa dur, daha yeni başlıyoruz. Bu hiçbir şey değil. Yani.
Öyle mi?
Evet. Yani siyaset anlamında tam anlamıyla o meşhur karanlık dehlizin içine girdik. Sokaklar o çok büyük soru işareti. Her şeyi değiştirebilir.
Karamsar mısınız? İyiyim sen.
Siyaset konusunda çok karamsarım. Sokaklar konusunda bilmiyorum. Yani biz ancak tecrübemizin ve verilerin bize gösterdiği patikada yürüyebiliriz. Türkiye açısından cevabı çok güç. Ekonomi açısından çok şey değilim. Piyasalar açısından çok iyimserim. Yani evet. O kadar iyimserim ki artık insanlar yani bir şey al, ilaç al da yavaşla falan diyorlar.
Evet, bugün ne konuşacağız? Bugün esasında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının birinci haftası. Hı-hı. Geçen çarşamba.
Çok 19 Mart'ta kendisine
alınmıştı. Bugün 26 Mart çarşamba. 19 Mart'ın bir öncesindeki 18 Mart akşamında da diploması iptal edilmişti. O süreç, bu süreç daha doğrusu içinde yaşadığım süreç böyle başlamıştı. Biz de bir haftalık süre doğduğunda dedik ki bir hasar tespit raporu yaparım.
Çok güzel.
Bir hafta ne oldu ne bitti, datalar da ortaya çıktı. Şimdi buradan hareketle ekonomide, biraz siyasette, piyasalarda bir hasar tespit raporu yapacağız.
Tamam.
Önce sponsorumuz İKAS'a teşekkür ederek başlayalım.
Millet tarz, böyle zor günlerde yanımızda oldukları için.
Ürünlerini ve hizmetlerini hem Türkiye'ye hem de tüm dünyaya satmak isteyen, ticaret yapmak isteyen insanların başvurabileceği hem kullanışlı hem de uygun fiyatlı bir platform. Açıklama kısmında zaten linkler mevcut her hafta olduğu gibi. Kendine çok teşekkür ediyoruz. Ne diyelim, herkes bu kazançla.
Yani hakikaten sponsorlarımızdan büyük gurur duyuyorum. Çünkü yani benim anlayışımı ve kullandığım ürün ve hizmetleri yansıtıyorlar. İKAS da öyle. Bu zamanda bir e-ticaret sitesi kurmadan başarılı olmanın imkanı yok.
Şimdi hasar tespit raporuna başlayalım. Şimdi piyasada bir haftada bayağı bir dalgalanma yaşandı. Tabii ki çok ciddi kayıp var ama dalganın şiddeti çok şiddetliydi. Döviz 41 açtı. Borsa 2000 yılıya karşılaştırabilecek kadar düştü. Özellikle bankacılık endeksi 9000 altına geldi. Sonra bu ikisinde belli bir stabil bir şey yaşandı. Aynı zamanda faizlerde tabii ki yükselme oldu. Piyasanın bir haftalık performansını ve ekonomi yönetimin piyasaları dengeye tutma çabasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya piyasaların böyle olaylar, şok olaylar karşısındaki performansı şaşırtıcı değil. Her zaman panik ve özellikle Türkiye gibi hızlı paranın gün içi traderların çoğunlukta olduğu piyasalarda çok abartılı tepkiler verilir. Ondan sonra bence bu kadar çabuk düzelmezdi ama ekonomi yönetimi kadar SPK, BDDK hepsi birden topa girdiler. Anladığım kadarıyla pazartesi Türkiye Servet Fonu'nda bayağı bir borsada mala ve topa girdi. O sayede bir düzelme yaşadık. Şimdi bu piyasalardaki hasar bence kalıcı değil. Herkes 25 milyar dolar rezerv, bütün kazandıklarımız gitti falan. Ya,
doğru.
Değil. Rezerv kimsenin parası. Rezervler gelir gider ya. Çok ciddi bir sorun yok ortada. Adam parasını koydu, sıkıntı gördü, çıktı. Bir de çıkarken %10 ceza kestik. 35'ten girdi, 41'den aldı, doları kaçtı. 15 gün sonra işler düzelir, rezervler geri döner.
Bu rezervler bedava mı topluyoruz biz rezervi?
Evet, yani bizim maliyeti yok.
Yok mu? Faiz, yüksek faiz yok değil mi onun maliyeti?
Yok canım, şey Türkiye'ye gelmeden
önce. Evet.
Hayır ama o da garip bir hesap. %51'den şey yaptık. Ya kardeşim sen hiç yabancı gelmese o parayı zaten yerli yatırımcılara ödeyeceksin. Dolayısıyla adama özel olarak ödemiyorsun ki. Yani yabancı özel bir faiz ödenmiyor. Türkiye'nin faiz ortamı bu. Adam da geliyor, bundan payını alıyor. Bunlar hiçbir şekilde kusura bakmasın kimse. Popülist olarak anlaşılabilir ama ekonomik olarak veyahut da finansal olarak hiçbir değer taşımayan açıklamalardır. Rezervler en doğrusunu yaptı Merkez Bankası. Burada hiç merak etmeyin. Nasıl rahat içeri girdiyseniz çıkarken de size zorluk çıkartmayacağım dedi. Asıl sorun Bir şekilde ödemeleri yapmasaydı döviz satışının önüne gerek yerleşikler için gerek yabancılar için suni engeller çıkartsaydı o zaman kalıcı bir etki yaratırdı. Ben iddiaya giriyorum. Biliyorsun iddiaya girmeyi severim. Hani hadi Temmuz diyelim de çok ağır bir iddiaya girmeyeyim. En geç Temmuz sonunda o rezervler işte bu kriz öncesi seviyesinin üstüne çıkar. Borsa zaten bu olaydan önce de ucuzdu. Borsa çok uzun süre bu tip siyasi riskleri kafasına takmaz. Alışıktır, şerbetlidir. Daha da önemlisi uluslararası örnekleri de var. İşte yani Trump bence dünyadaki en büyük belirsizlik ama S&P 500 kafaya takmıyor. Düzeltme yaptı, geri geldi. Başka koşullara, başka fiyatlama unsurlarına bakar. Faizlerde kalıcı hasar var. 17 Nisan'da Merkez Bankası toplantısı. Orada faiz indirmek gibi bir hata yaparsa o zaman hem piyasalarda hem ekonomide kalıcı hasar oluşur. Çünkü o çok açık bir şekilde ben artık konjonktürü, kur istikrarını ve hatta enflasyonu dikkate almıyorum. Bana böyle bir emir geldi. Ben o yüzden ne olursa olsun faiz indirmeye devam edeceğim mesajı çıkar bundan. Ve o zaman da kaçış başlar Türk lirasından. Yavaş yavaş ama kaçış başlar. Ha borsada birkaç kişi gelir ya ne yapalım mevduat faizleri düştü alım yapar filan ama bu borsanın taşıyıcı kolonu yabancılar. Onlar gelmezler bu ortama. Salak değil. Faizler bu seviyede kalsa derken aslında 2 puan kadar yükseltildi evet. Faizler. Yani fonlama çünkü gecelik pencereye çekildi. Onun bir ekonomik hasarı olacak. Bunu büyük ölçüde konut ve otomotiv piyasasında göreceğiz. Tüketici kredileri belki biraz yavaşlar. Kurumlar zaten kredi almamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da bizi ekonomik hasara getirir.
Peki şimdi son bir haftada 7 milyar dolar döviz mevduat artışı olmuş. Şimdi insanların siyasi belirsizlikten artması gibi biraz sonra siyasiyette konuşacağız. Ve işte faiz indirim patikasının başlaması, Merkez Bankası'nın biraz bekleniyor ne yapacağı. Artan risklerle bu noktada insanın yavaş yavaş dövize yönlenmesi gibi bir risk var mı? Çünkü para piyasası fonlarında da çıkış var.
Yok, hiçbir risk yok. Yani senin benim ne yaptığım mühim değil. Tepedeki %5'in ne yaptığı mühim. Çünkü paranın %50'si onlarda. O adamlar da aptal değil. Bir ay sonra Yunan adalarına göçecekler. Oradan da Yunan adalarından Türkiye'ye göçen turistleri seyredecekler. Onlar o turistlere baktıkça kafalarında bir fiyat canlanacak. 60 milyar dolar girecek Türkiye'ye. Şekerim. Bu kadar para girerken Merkez Bankası'nın rezervi biter mi? Kur yükselir mi? Bu hangi akla mantığa hizmet etmektir bunu söylemek? Delalettir. Delalettir bu.
25 milyar dolar ama...
Bütün yabancı parası gitti.
Tamam.
Başka yok gidecek.
Hani övünüyorduk yabancı geliyor, su gibi geliyor. İşte 15 Ocak'tan sonra döviz yağacak Türkiye'ye.
Ben Mehmet Şimşek'le övünüyorum. Erdoğan'ın yaptıklarından sorumlu değil.
Tabii ki ona zaten. Hiç kimsenin yaptığından sorumlu değil. Siz de 15 Ocak'tan sonra...
Yok Mehmet Şimşek'in yaptıklarından hepsi. Ben çünkü kendim kefalet verdim Mehmet'e. Dolayısıyla yaptıklarından sorumluyum. Ama...
Merak ediyorum gerçekten. Ciddi olarak soruyorum. Sıcak para geliyor diye övünüyorduk. Evet. Şimdi sıcak paranın gitmesi hiçbir şey bizi etkilemez. Nasıl diyoruz?
Ya bizi etkilemez değil. Kalıcı bir etkisi olmaz. Yani Türkiye'de 150 milyar dolar sıcak para olsaydı o zaman finansal koşulların çok onlar kaçtığında finansal koşulların çok ciddi bir şekilde sıkılaştığını, kredi maliyetlerinin arttığını, işte insanların paraya erişemediği bir ortamı bahsediyorduk. 2013 Gezi Parkı öncesi, Berat Albayrak döneminde Türkiye'de bulunan sıcak parayla bugünkü miktar karşılaştırılmaz bile. İnsanlar hiçbir zaman Erdoğan'a yeteri kadar güvenmediler ki Türkiye'de büyük pozisyonlar alsın. Dolayısıyla çıkması gayet makuldür. Zaten şimdi çıkmasa hiçbir ülke sıcak parayla kalkınamadı Semih. Yani sıcak para yüksek getiri arar. Halbuki bütün bu ekonomik istikrar programının temel hedefi yüksek getirinin sebebini ortadan kaldıracak hastalıkla mücadele etmek. O da bir işte devletin fazla harcamasını engellemek. Enflasyonu düşürmek. Üçüncüsü yapısal reformlarla Türkiye'yi daha fazla üretir, ihracat yapar hale getirmek.
Hiçbir yok.
Bütün bunların hepsi, hiçbiri yok tamam ama bütün bunlar olsaydı sıcak para burası bana yaramaz diyecekti. O zaman kaliteli para belki onun yerine gelirdi. Şimdi zaten gelenler son derece hızlı hareket eden fonlardı. Dün işte Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan yatırımcıları ikna etmeye çalıştılar. Ben Merkez Bankası'nın düşüncesine yakın birkaç yabancıyla tanıştım. Onların sohbetlerine göre orada tekrarlanan mesaj özelde de veriliyor. O da şu, faiz arttırmaktan hiç çekinmeyiz. Bize tam selahiyet verildi. İşte o yüzden 17 Nisan çok önemli. Yani faiz arttırmamaları, bence arttırmaları gerekiyor ama arttırmamalarını anlayabilirim. Çünkü 17 Nisan'da sadece Mart verisini görmüş olacağız. Ve o Mart verisine bu devalüasyon yansımayacak. TÜİK aslında 22'sine kadar falan topluyor fiyatları. Ama... Yani şöyle söyleyeyim. Bence faiz indirmemesi güven tesisi açısından yeterli olur. Şu bu otopilot mevzunu tamamen kafamızdan çıkartırız. Haziran gelişmelerine bakarız. Haziran'da hakikaten enflasyon trend olarak düşmeye başlarsa bir miktar faiz indirebilir. Bir de şunu söylemek zorundayım. Çünkü yani basit kelimelerle kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Bazen bu yetersiz kalıyor. Siyasi çalkantı yani AKP, CHP veyahut da belki bir süre sonra AKP, DEM Parti ekseninde cereyan edecek olan tartışmalar ve bunların Türkiye'ye yansıması, kayyımlaştırma politikası, barış süreci olacak, olmayacak. Bütün bunlar önemli değil benim siyasi analizimde. Ben sokakların ne yapacağını çok merak ediyorum. Bence bayramdan sonra sokakların harareti düşer yavaş yavaş.
Yeni bir şey gelmezse.
Yeni bir şey gelecek. Bundan emin olabilirsin. Ben hatta bundan sonra olacakları da söyleyeyim. Ankara'dan önce sırada Bursa, Antalya ve Adana var. Oraları kayyımlaştırılacak. CHP kesin kayyım atanı. Yani bir yolunu bulacaklar. Erdoğan sürekli olarak yalnız CHP'yi değil sokağa tahrik edecek. Ve bu gözaltılar filan 1500'ü vardı. Ama ben sokakların nasıl tepki vereceğini bilemiyorum. Geçmişteki hareketlere bakarak bunu tahmin edemem. Buysa gideceğimiz yol hiçbir şey toparlanmaz. Bütün söylediklerimi unutun. Yani yayının bu kısmını silin kesin atın buradan yeniden başlayalım. Çünkü o zaman insanların içine başka bir geleceğin korkusu düşer. O gelecekte de o hal belki sıkı yönetim, belki sokağa çıkma yasağı, belki üniversitelerin süresiz tatili gibi çok kötü senaryolar geliyor. İşte o zaman ben insanların bankadaki mevduatların TL'den dövize dönmelerinden değil, paralarını cepte tutmak istemeleriyle paralarını sistemden yastık altına çekmelerinden korkarım. Ya da yurt dışına göndermem.
Bambaşka bir şey artık.
Çünkü o zaman finansal sistem daralıyor. TL'den dolara geçmişiz falan bunlar gündemlik maddeler. Aslında çok büyük bir ekonomik önemi yok. Ama finansal sistemin toplam varlıkları daralırken bir ekonominin büyümesine imkan yok. Borsanın yukarı hareket etmesine imkan yok. Bence siyasilikten bahsettiğim de bu. Ben bunun olmayacağını düşünerek senaryolar.
En kötü senaryo yorum yapmıyorsunuz.
Yapmıyorum. Çünkü yani Türkiye'nin geleneğinde böyle bir şey yok. Erdoğan'ı çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Erdoğan kesinlikle siyasi hedefi olan bir şekilde 2027 Kasım ayına kadar seçimi erteletmek ve o tarihe kadar da işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bağımsızları şunları bunları toplayarak 360 oyu bulmak niyetinde ve bunu yapmak için de ne gerekirse yapacak. Ama işte hani CHP'nin tepkisi de o kadar mühim değil. Şu açıdan mühim değil. Ekonomik analiz açısından çok karanlık bir dehliz.
Havak olsun yaşarsa konuşuruz.
Tabii.
İnşallah umarız yaşamayız. Ama ben bu ekonomi
Şunu bir şey daha söyleyeyim. Yani bugün yarın olacaklar. Tabii ki insan olarak hepimizi üzüyor ve hatta yakından takip ediyoruz siyasi bilinci yüksek insanlar olarak. Bayramdan sonraki hafta çok mu? Yani orada bu artık doğaçlama olan ve bence CHP'nin kontrolünden de çıkan yurt çapındaki sokak gösterileri devam eder ve büyürse o zaman baştan oturup bütün Türkiye'nin geleceğini yeniden konuşmak lazım.
Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben bir de şeyi düşünüyorum. CHP kurultayı altısında yani bayramdan sonraki hafta pazar günü. O zamana kadar kayyum atanacaksa atanma ihtimali çok yüksek. Tıpkı İmamoğlu'nun ön seçim öncesi gözaltına alınması gibi. Orada da o tarih verilmişti yani ön seçimden önce bir şey yapılacak ve yapıldı. Şimdi CHP kurultayından önce bir şey yapılacak deniyor. Onun için de en güzel gün maalesef Cuma günü. Umarız Cuma günü. Ben Cuma günden şüpheliyim.
Bayramdan sonraki yani evet.
Yok bayramdan önceki Cuma diyorum ben.
Tamam ya fark
etmez. Çünkü piyasa kapar ya 4 gün falan.
Aynen. Onu tartışmıyor. Olabilir. Evet. Ama yani şu anda şu açıdan ben Cuma işi. Yani şu anda alınmış herhangi bir hukuki karar yok. Büyük kurultayı.
Hukuk mu vardı hukuk?
Anladım. Tabii o her zaman var. Bak bu akşam şimdi biz bu yayını çekerken işte Beylikdüzü'nde toplanan evet. İl meclisi belediye başkanını seçecek.
Şimdi iyi bebek.
Akşam ona da kayyum atanabilir. Eyvallah hiçbir şey söylemiyorum. Ama yani bir yerde bir çerçeve çizmek tabii. Zorundasın. Onun dışında boyayacaksan konuşmanın anlamı
haklısınız.
Kalmıyor.
Son olarak şunu da bitirmek istiyorum bu finansal ekonomi kısımlarını. Şimdi Akan Kara yazmış. Merkez Bankası net rezervi tarihin en yüksek aylık düşüşüne sahip olmuş. Sanırım bankacılık hissesi de ya 2000 krizi ya da daha fazlası tarihte olabilir. En sert düşüşünü gerçekleştirdi. Keza borsa da öyle. Biraz fazla önemsiz görüyorsunuz. Yani bu piyasadaki hareketi çok küçümsüyorsunuz gibi geldi.
Çünkü sebeplerini biliyorum ve devam etmeyeceğinden %100 eminim. Yabancı para gider. Yerli para gitmez. Yani bugün yine likit fonlarda veyahut da bazı küçük bankaların mevduatlarında TL faiz 50'ye çıktı abi. Ve dediğim gibi yani Türkiye'de yaz aylarında istesen de devalüasyon yapamazsın. Evet. Olmaz öyle bir şey. Ekim'e kadar ben niye bekleyeyim dolarda ya? Getirisi sıfır. Yani 6 aylık bir süre veyahut 5 aylık bir sürede ben ayda net %4'ten işte birleştiriyorum onu. Tabii. 21 falan getiri elde ederim. Kendime araba ev alırım o parayla ya.
Daha önce söylemiştin zaten. Mevcut koşullar çok değiştirmedi anlıyoruz. Göreceğiz.
Ah, Ramazan bitsin, ondan sonra ben cevap vereceğim de. Şey, niyetliyken niyetimi bozmak istemiyorum.
Peki şimdi ama şey üzerinde bir etkisi yapacak. Yani ekonomik aktivite, tabii, sanayi üretimi. İşte biraz önce söylediğiniz konut ve otomotivde bir yavaşlama. Gayri ekonomi üzerinde ve insanların tüketimi üzerinde bir negatif. Hem psikolojik hem de finansal bir etkisi olacak değil mi?
Tabii. Yine sokakların durulduğunu varsaysak dahi Merkez Bankası yani en az bir %5 devalüasyon oldu. O enflasyona 2-2,5 puan derhal yükler. O yüzden Merkez Bankası faiz indirmez. Arttırması da gerekebilir. Tabii arttırırsa ekonomik yükü daha da artar. Faizlerin bu seviyede tutulması, dediğim gibi yani bence konut ve otoda talep büyük ölçüde faizler düşecek nasıl olsa anlayışıyla yapılıyordu. En azından yatırımcı olarak yani yatırım olarak konut alanlarda bunun şimdi bir tarafa yattığını görüyoruz. Bu devalüasyon enflasyonu kalıcı olarak yükseltir ve bence enflasyon davranışlarını da bozar. Bence ilk enflasyon raporunda artık bu gerçeğin kabul edilip enflasyon hedefinin yukarı çekilmesi lazım.
300 defa olacak. 300 defa,
evet.
Üst üste.
Evet. Ya niye bu hedefleri koyuyorlar bilmiyorum. Yani hakikaten hani Merkez Bankası'nın samimi davrandığına eminim ama çok ciddi bir model hatası yapıyorlar. Türkiye'nin ekonomisi ve insan mentalitesi böyle çalışmıyor. İşte bilmiyorum, sene sonu hedefine çok ciddiye almadım ama 5 puan yükseldiğini varsayalım. O şu andaki enflasyon hedefine bakarak çok sayıda ekonomist ve bütün dünyanın önde gelen yatırım bankaları sene sonu politika faiz 30 olacak dedi. Şimdi 32'ye çek. Olmaz ki. 35 ve üstünü konuşmamız lazım. O da Türkiye ekonomisinin umulandan daha fazla yavaşlaması lazım. Yalnız şimdi tabii ekonomik aktivitedeki bozulmayı dediğim gibi biz üretimden göremeyiz. İstihdamdan da göremeyiz. Yatırımlarda görürüz. O biraz gecikir. Onların yavaşlayacağına eminim. Ama şu olabilir. Benim umduğumun daha ötesinde toplumsal psikoloji bozulduğu için iç talep gevşer.
Ha, gevşer.
Gevşer. Tabii tabii. İç talep. Yani insanlar ya dur bakalım. Hani ha, okay. Şeyde değil. Yediğin içtiğin değil de mesela bir buzdolabı alacağım. Veyahut da birçok aile için bu büyük tabii, bir kesinlikle masraf. Ya derler bir ay bekleyelim ne olacak derim bakalım. Bu enflasyonu düşürücü etki yapar. En azından enflasyonun çok fazla yükselmesini engeller. Bir şey daha var şimdi bunu söylediğim için yani eminim hakikaten yani yumurta atabilseler atacaklar. Bu olaylar aslında Türk sanayicileri için çok iyi oldu. İstediği devalüasyonu aldı 5 puan. Allah razı olsun, Trump da bir kıyak yaptı. Euro'dan da bir 8 puan kaptı. 10-12 puan kar marjları yükseldi. Tekstil ihracatının hızla tekstil ve diğer düşük katma değerli Avrupa'ya mal ihracatının hızla yükseldiğini göreceğiz. Zaten Avrupa'da da işte bu harcamaların arttırılmasıyla filan siparişler bir miktar artar. Yani ekonomik büyüme bir miktar yavaşlayacak. Ne kadar yavaşlayacağını söylemem için 17 Nisan faiz kararını görmem lazım. Ama ekonomik büyümenin kompozisyonu değişecek. Yeniden ihracat ağırlıklı büyümeye döneceğiz. Çok
adeta. Şimdi program bu kısmına kadar ben Şimşek'le yapsam hemen aynı şeyi duyardım herhalde. Bundan sonra kısmı farklı açacak biraz.
Mehmet Şimşek'in bile ben bu kadar ileri gideceğini zannettim.
Bu kadar iyimse olduğunu ben de zannetmiyorum. En azından sızan şeyler öyle diyeyim. Neyse. Ekonomi seansını kapatmadan önce boykot konuşmasak olmaz.
O.
Özgü Özel boykot kararını aldı ve şirketleri açıklıyor. Tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız diyor.
O.
Çok destekleyen var. Diğer tarafında tam tersi çok eleştiri var. Siz boykota nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir de tabii ki CHP'nin Özgü Özel'in başlattığı boykot üzerinde bir de genel olarak boykota.
Devletin ya da hükümetin belli mal ve hizmetlere boykot kararı yani topluma empoze etmesini çok yanlış buluyorum. Ama bence siyasi muhalefet bunu yapabilir. Vatandaş isterse uyar, isterse uymaz. Bu burada anılan mal ve hizmetlerin hepsinin zaten çok benzerini üretenler
İkamesi var.
İkamesi var, çok güzel söyledin. Dünyanın her yerinde çoğunlukla bunu siyasi partiler yapmıyor, sivil toplum örgütleri yapıyor. Sizin istediğiniz toplumsal amaçlara hizmet etmeyen şirketleri bir şekilde cezalandırmak veyahut uyarmak için bu tür boykotlar yapılır. Katılım gönüllü olmak kaydıyla hiçbir itirazım yok. Ben şahsen uyacağım. Ve faydalı olmasın umarım. Gerçekten de tüm firmaların da AKP'nin devletin ve baskısı altında olduğunu biliyorum. Ama burada artık insanların şunu anlaması lazım. Rivayet odur ki sevgili reisim gençliğinde bir gün bir dost sohbetinde demokrasi bir tramvaydır, istediğin durağa geldiğinde inersin demiş. Herkesin artık son durağa çok yaklaştığımızı ve inip oturma grevi yapma arasında bir karar verme aşamasında olduğunu düşünüyorum. Buna şirketler de dahil. Yani bugünü kurtaracağım diye hala bu yapılanlara göz yumarsanız yarın sizin malınıza da çökerler. Benim bütün yani özeli Ekrem İmamoğlu'nu sürekli dinliyorum ama o cümle kafamdan çıkmıyor. Bugün sizin, yarın sizin diplomanıza, malınıza, mülkünüze çökecekler. Ve bu olacak, olmak zorunda da çok basit bir sebebi var. Ekonomi büyüyemiyor bu sebeplerden dolayı. Kaliteli yatırım cezbedemiyor. Ve ortada öyle bir açgözlü bir yandaş kanka güruhu oluştu ki beslemezse Erdoğan da altında kalır. Pas da bilmiyorsa başkasının tabağındakini alacaksın.
Madem hafif bir siyasete değil, sert bir şekilde siyasete girdiniz. Biraz siyaset hasat tespitinden ziyade, çünkü siyasetteki hasat tespiti bir yeri zaten. Aha. Ne hukuk var ne bir şey var. Ama bundan sonrasını konuşalım istiyorsanız. Çünkü bundan sonrası biraz önce söylediğiniz gibi esasında ekonominin de temel belirleyicisi olacak. İşin nereye gideceği. Hı. Şimdi en büyük iddia odur ki CHP kayyum atanacak. İstiyorsanız oradan başlayalım.
Tabii.
Siz böyle bir senaryo, siz böyle bir senaryo gerçekçi buluyor musunuz? Böyle bir senaryonun siyasi ve ekonomik yansımaları ne olur?
Ekonomik yansımaları sıcak para boyutunda olur. Bu ciddi bir şekilde bir kez daha
fiyattan.
Para çıkar Türkiye'den ama çok fazla kalmadı. Daha çok yeni paranın girmesi gecikir.
Yurt içi yerleşikler de belki biraz daha dövize kayabilir ama.
Kayıyor. Ya belki ama bunlar bak yani bunları dövize kaydım. Bir ay baktım etrafıma yine TL mevduat faiz yüksek geri dönerim şeklinde okumak lazım. Doğru. Daha önce de söylediğim gibi dolar TL mevduat tercihi Ekim sonuna kadar siyasetten bağımsız hareket eder. TL iyi para kazandırıyor. Bu olayların sonunda ya bir gün bankadaki mevduatıma el koyacaklar gibi bir konu çıkmıyor ortaya. Dolayısıyla nasıl bakarsan bak insanlar birkaç gün tamam gayet doğaldır. Hepimiz aynı şey yaparız. Ben de köpek avlasa kaçarım. Ama bir süre sonra köpek gelip elimi yalar. Yeniden köpek maması.
Müthiş bir örnek verdiniz. Biraz hadi anlamaya çalışıyorum örneği.
İyi başladı ama evet yani sonrasını ben de getiremedim. Bir şekilde köpek mamasına falan bağlayayım derken kaçtım olay yerinden. Evet. Ekonomide de kısa vadeli şoklar yaratır. Ama dediğim gibi ve bunu çok yani bunun önemini yeteri kadar vurgulayamam. Sokaklar kontrol altında kaldığı sürece bunların çok büyük kalıcı etkileri olmaz. O yüzden siyaset boyutuna geçelim tabii istiyorsan. Ki. Erdoğan'ın oyunu belli oldu. Hiçbir zaman amaç değişmedi. Yeniden seçilebilmek, yeniden seçilmek. Yeniden seçilmek için Ekrem İmamoğlu hapse atıldı. Mansur Bey kendini kurtarabilir mi? Emin değilim. Bu planın parçası olarak biraz önce üçkenti zikrettim. Bütün bunlar rant merkezleri olduğu kadar seçimden önce çok rahat ulufe dağıtılacak yerler ve yüksek oylu yerler. Bunlar muhakkak AKP'nin eline geçirilecek. Ben artık bu noktada DEM Parti ile bir anayasa değişiklik... Ya DEM Parti gelmez yani. Yani Türkiye'nin en tecrübeli ve en çok dayak yemiş siyasetçileri hiç hukukun kalmadığı bir ortamda anayasal güvenceye de ikna olurlar mı emin değilim açıkçası. Bu arada unutuldu PKK filan silah bırakmıyor nedense. Suriyeli Kürtleri de takip edemedim açıkçası ama orası da karışık. Anayasayı unutuyoruz. Erken seçime oyu yok onun için zaman kazanmaya çalışıyor. İşte CHP'ye kayyum atanacak. O vasıtayla bence bütün yani ilçe seçimlerinden başlayıp büyük kongreye kadar kayyum bir sene bir buçuk sene belki kalacak. Bir buçuk sene rahatladı şimdi Erdoğan. O süre zarfında da bence istediğini elde edebilmesi için tek yol mecliste şu anda 35 eksiği var zannederim şeyin. 360 AKP, için. MHP. İşte neyse o sayı. Onu tamamlamak için bir takım ya kimileri belki de hakikaten AKP'yi aniden beğendikleri için geçerler ama genelde bir takım menfaatler temin edilecek. Bunu da para anlamında söylemiyorum. Bu yeniden seçilmek şeklinde olabilir. Başka bir devlet kademesinde yüksek bir atama karşılığında olabilir. Bence bir tek geriye bu yolu kaldı. Burada da çok ciddi bir sorun var. Artık bu yani açıkça dezenformasyon dairesi tarafından yalanlandığına göre bu odadaki fili konuşmak lazım. Sayın Bahçeli'nin sağlık durumu entübe edilmiş yalanlandı. İnşallah öyle bir şey yoktur. Yani benim açımdan Sayın Bahçeli'nin sağlığı Türkiye'nin siyasi dengeleri açısından Erdoğan'dan daha önemli. Onu açıkça söyleyeyim. Ama bayramda da bayram daveti kabul etmez. Kendisi bir en azından bir iki bayram ziyareti veyahut kabristan fotoğraf ziyareti yapmazsa, fotoğraf vermezse artık Sayın Bahçeli'nin Allah binlerce yıl ömür versin ama aktif siyasete dönemeyeceği bir senaryoyu da bunların içine katmak lazım. O zaman MHP'de belki kendi aralarında anlaşmışlardır bile. Bir lider seçilir ama milletvekilleri ve taban o lidere sadık kalır mı? Yani şu anda bile hani ben MHP'nin içini hiç bilmiyorum ama eminim samimi olarak milliyetçi düşünceyi savunanlar Öcalan'la pazarlığa falan yani hiç sıcak bakmıyorlardır. Onların Ümit Özdağ gibi, Sayın Musavat Dervişoğlu gibi kendi düşüncelerine, öz düşüncelerine doğru veya yanlış daha sadık onları savunan parti ve kişilere yaklaşmaları çok mümkün. Yani bir noktada bütün bu bahsettiğim senaryonun içine MHP'nin aniden Cumhur İttifakı'ndan çıkarak erken seçim isteyenler safına geçtiği bir ortama da gelebiliriz. Bir ortaya milliyetçi cephe diyeceğim de bunda bizim yaşımızda olanların çok kötü yansımaları var, evet, kafalarında. Milliyetçi partilerden oluşan bir ittifakın bugün işte bir yanda Cumhuriyet Halk Partisi, bir yanda Kürtler, AKP ve dördüncü yani ciddi bir blok olarak ciddi bir şekilde oyları konsolide etmesi ihtimali. O zaman kesinlikle Erdoğan yani aday bile olamaz.
Bir de şöyle bir bu senaryonuzu destekleyici ben şöyle bir ufak ufak bir gelişme de var. Özgür Özel figürü. Özgür Özel başarılı bir performans gösteriyor. Hakkını vermek lazım. Oldukça parladı son bir haftada. Dediğiniz gibi milliyetçi cephe, milliyetçi ittifak olursa Mansur Yavaş da biliyorsun son üstünde de bir sıkıntı yaşandı HDP'yi demleyle ilgili. Evet, evet. Yani orada öyle bir ayrışma da esasında çok uzak bir ihtimal değil.
Öyle tabii bir şey onların olabilir. Adayı da olabilir.
Onların adayı da olabilir.
CHP'liler bütün anketlerde belediye olarak herkese parti ayrımı yapmadan hizmet veriyorlar ve çok iyi hizmet veriyorlar. Bu yüzden yeniden CHP seçiliyor zaten. Oraya sen kayyım getireceksin. Onun tek derdi siyasi patronuna yaranmak olacak da sen oy kazanacaksın. Hayal bunlar yani. Özetle söylemek gerekirse bu da piyasa açısından bir avantaj. Erken seçim yavaş yavaş gündemden çıkıyor.
Öyle mi?
Evet. Evet. Ya CHP kayyım atarsa zaten öyle bir şey olası değil yani. İmkanı yok. Hani kimle pazarlık edeceğim? CHP de ölse oy vermez. Diğer muhalefet partileri işte tek bir blok halinde birleştiler. Onların seçime gidecek gücü yok. Şeyi yok yani. Seçim olsa seçilmezler, biter.
O zaman erken seçim ihtimali bitiyorsa ya anayasa değişecek ya da uzlaşıya başka bir tarihte yapacak.
Şu evet işte o yani 2025 sonu veya 2026 başında, evet, erken seçim ihtimali bitiyor. Bence Erdoğan'ın hedefi anayasalar artık hakikaten Erdoğan gibi tecrübeli tabii bir siyasetçi. Yani o işe girişmez. 2027'ye kadar 40 milletvekili devşirilecek. Bu asıl... son bir bayram öncesi küfürleyeyim de içim rahat etsin.
Bu... Ya söylemeyin. Ne? Cümle devamını biliyorum. Ekonomi için gideceksiniz. Yapmayın. Boş ver. Bu da güzel güzel kapatalım. Son kısa bir daha önemli bir konu bir şey söyleyeyim. Sizi kurtardım. Bakın. Sizi kurtardım. Sansür budur işte. İstiyorsanız gençler kapatalım.
Kapatalım. Orada benim yaşımda olup da efendim bu Gen Z çalışmıyor. Bunlar kimdir? İşte TikTokçu camiası falan diyenler utansınlar kendilerinden. Siyasi bilincinin çok yüksek olduğunu gerektiği zaman ve gereken önderliği bulduğunda çok doğru ve çok cesur siyasi tepkiler gösterdiğini gördük. Bu nesili küçümsemek çok büyük hatadır. Biz sadece onları anlamıyoruz. Bu nesil gerek çevre bilinci, gerek Türkiye'nin ayrıştığı kutuplar arasında toleranslı yaklaşım ve işbirliği, modern hayata geçiş konusunda hepimizden çok daha ileri ve hakikaten Atatürk'ün emanet ettiği gençlik bunlar. Dün andım söyleniyordu, hangi üniversitenin de olduğunu bilmiyorum ve hepsi Atatürkçü. Gerçekten çok büyük gurur duydum yaptıklarından, cesaretlerini de takdir ediyorum.
Ve bu esas protesto olan andım olan gençle hayatta yani bebekliğine dair sadece AK Parti iktidarı yönetilen bir ülkede büyüdüre. Onu da belirtmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Daha güzel günlerde. Artık bundan sonraki ilk yayınımız muhtemelen bayramdan sonra olacak.
Ben de hem İKAS'a teşekkür ediyorum ve bütün sevgili izleyicilerimin ve sevgili Mesele Ekonomi ekibinin bayramını kutluyorum. İnşallah huzur içinde bir bayram geçiririz hep beraber.
Elinizi öpeyim mi?
Allah rızası için başımdan rahatsız. Yani
para istemeyeceğim canım.
Cihan'cığım şu biber gazını getirsene.
Bayram hediyesi mi? Güzel bak, güzel.
Oğlum şu malları bir satamadım be.
Nereden satacağım baba?
Kendi e-ticaret sitenden. Ben mi anlatayım?
Ben anlatayım. İKAS'la kendi e-ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. Hepsijet işbirliğiyle ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik FİBA Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75 bin TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında.